Ayrım 8, 84. sayfa. Kelso bilgiççe başını salladı. Sizin yok ama komşunuzun var. Douglas adında bir labrador. Ona bile anlatmayacaksınız. Ne ona, ne duvardaki hamam böceklerine, ne de bodrumdaki farelere. Evde fare mi var? Kelso belli belirsiz gülümsedi. Korkarım var. Tehditler savurmaktan gerçekten nefret ediyorum Ryan ama daha da nefret ettiğim tehditlerimi tekrarlamak. Ama eğer bu konudan tek bir kişiye bile bahsettiğinizi duyarsam hayatınızın sonuna kadar boktan bir yan sokakta park cezası yazmanın için elimden geleni yaparım. Tabii eğer talihliyseniz. Bunu daha önce de söylemiştiniz. Kelso gözlerini Mark'a dikti. Evet, bir şeyler yapmaya çalışırım. Kelso soluğunu boşalttı. Sizden beklediğim olumlu cevap bu değildi Ryan. Söyledim size. Önemli konular üzerinde çalışıyorum. Karakolda zaten personel açığı var. İşleri ayarlamam birkaç gün alır. Ama yapacaksınız değil mi? Sadece Jennifer için. Kelso hafiflemiş gibi bir soluk aldı. Teşekkürler Ryan. Yardımınıza gerçekten büyük önem veriyorum. Jennifer'ın büyük tehlikede olduğunu anlatırken bana yalan söylemiyordunuz değil mi? Söylemiyordum Ryan, dedi Kelso kararlılıkla. Ne kadar tehlikede olduğunu anlatamam. Silahım olacak mı? Tabii. Eğer Jennifer'ı ona eşlik etmeme razı edersem daha iyi olacağını söylemiştiniz. Yani ona doğrudan birlikte gitmeyi mi önereyim? Kelso başıyla onayladı. Yine de dikkatli davranın. Fazla ısrar etmemeye kalkın. Ne Jennifer'ın kuşkulanmasını ne de ona gerçek nedeninizi söylemek durumunda kalmanızı istiyorum. Sözü konuya öylesine bir getirirsiniz. Gidip çeşitli teşhis etmesi gerektiğinde moral ve duygusal desteğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüzü, onun için bir dostu olarak onunla birlikte gelmeyi önerdiğinizi söylersiniz. Eğer hayır derse o zaman onu izlemek zorunda kalırsınız. Daha önce de gizli takip yaptığınız için onu izlemeniz çok güç olmayacaktır. Öyle değil mi? Öyle. Demek yüzünüzü görünmez kılmaktan fazla zorlanmayacaksınız. En basit bir kılık değişikliğinin bile çoğu zaman mucizeler yarattığını bildiğinizden kuşkum yok. Peki ya Jennifer beni görürse? Birden Avrupa'da ortaya çıkmam çok kuşkulu görünmeyecek mi? Bunu o zaman düşünürüz. Ama bence en iyisi ona doğrusunu söylemek ve onun hakkında endişelendiğinizi anlatmak olacaktır. İşinizden izin aldığınızı, onun bu zor anında yanında olabilmek için yolculuğa karar verdiğinizi söylersiniz. Ona gerçeğin dışında ne söylemek gerekiyorsa onu anlatırsınız. Ama yakalansanız bile sonrasında da yanında kalabilmenizi sağlamanız gerekecektir. Bana inanacağını gerçekten düşünüyor musunuz? O anda bunun fazla bir önemi olmaz zaten. Artık ortaya çıktığınıza göre onu izlemeye ve korumaya devam edersiniz. Hem bir konuda anlaşalım. Orada bulunmanızın tek sebebi onu korumaktır. Jennifer'a sadece tehlikede olduğunu söyleseniz bütün bunlar o kadar kolaylaşırdı ki. Kelso kafasını salladı. İmkanı yok Ryan. Önemli olan ne Jennifer'ın ne de başka herhangi birinin CIA'nin bu işin içinde olduğundan haberi olması. Eğer CIA'nin ilgisi ortaya çıkarsa eminim Jennifer'ı çok daha büyük tehlikeye atmış, disketi bulma ihtimalini de yok etmiş oluruz. Öyleyse benden tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Kelso elini ceketinin cebine soktu. Çıkardığı zarfı Mark'a uzattım. Nedir bu? Uçak biletleri. Sizin adınıza düzenlenmiş. Tarihleri açık. Business sınıfı. Önerinizi kabul edeceğimden bu kadar emindiniz demek. Hayır. Sadece kabul ederseniz diye hazırlatmıştım, dedi Kelso. Zarfta cep telefonumun numarası var. Jennifer'la konuştuktan sonra beni arayın. Lütfen ona eşlik etmenize razı etmeye çalışın. Böylesi işleri çok daha kolaylaştırır. Masraflarınız için de bir şeyler ayırdık. Nakit olarak 5000 dolar. Bir de adınıza hazırlanmış bir Visa kredi kartı. Siz sadece arkasını imzalayın ve yapmak zorunda kalacağınız masraflara sakın aldırmayın. Bu kart kullanacağınız her yerde ve her meblağ için geçerli olacak. Tabii Sam amcayı mutlu edebilmek için yapacağınız harcamaların makbuzlarını getirirseniz sevinirim. Mark elindeki zarfa baktı. Anlaşılan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşsünüz. Daha önce İsviçre'ye gitmiş miydiniz Ryan? Sadece düşümde. Bayılacaksınız. İsviçre. Saat 17. Chuck McCall fırka geçidinin seyir çıkıntısının üzerinde durup nefes kesici diye düşündü. Akşamın bu saatinde dağlar muhteşem görünüyordu. Gözlerinin önünde çıkıntının granit duvarlarının ötesinde solgun öğleden sonrası güneşiyle pembe ve kızıl renklere bürünmüş göğün altında tepeleri karla kaplı girintili çıkıntılı zirveler ufku kaplıyordu. Aşağılarda geçidin dik ve dönemeçli yolundan tırmanan Audi'yi gördü. Kendi kiralık Renault'sunu hemen yakındaydı. Seyir çıkıntısının hemen kenarında mevsiminde buraya gelen turistlere hatıra eşyası satmak için kurulmuş barakanın kepenkleri indirilip kilitlendiğinden etraf ıssız, McCall da yalnızdı. Fırka buzulu mavi buzdan geniş bir vaha gibi dükkanın ardında uzanıyordu. Turistler için buzulda delikler açılmıştı. Birkaç frank karşılığında bu deliklere girilebilir, penguen kıyafeti giymiş birkaç salakla birlikte hatıra fotoğrafı çektirebilirdiniz. McCall'un da düşündüğü gibi İsviçre'de o siktirici hayvanat bahçesinden başka bir yerde penguene rastlayamayacağını hatırlayınca aptal bir şey. Korkunç terk edilmişlik duygusuna kemiklerini sızlatan soğuğa rağmen burada bulunmanın keyfini çıkarıyor, derin soluklar alıyordum. Dolambaçlı yolun 5 kilometre aşağısında görkemli granit duvarlarıyla kışlaya benzeyen Fırka Pass Oteli dikiliyordu. Otel geçen yüzyılda havası temiz ve kuru mekanlarda sanatoryum inşa etmenin moda olduğu yıllarda yapılmıştı. Ama yılın bu mevsiminde içinde incin top oynuyor, Audi'nin dışında da bir turist otobüsü ya da otomobil görünmüyordu. Audi sonunda taşlı ve dönemeçli yolu aşıp Renault'un arkasında durdu. Su geçirmez yeşil kumaştan kalın bir parka giymiş, omzunda Nikon marka bir fotoğraf makinesi, arabadan gülümseyerek inen adam yaklaşıp elini uzattı. Bay McCall, ben Zürich Express'ten bağımsız gazeteci Emil Hartz. Gerçekten de soğuk bir akşam. Daha sıcak bir yerde buluşamadığımız için bağışlayın. Hertz W sesini V gibi telaffuz etmesine rağmen kusursuz bir İngilizce konuşuyordum. McCall omuz silkti. Bir yarık yakınında fotoğraflar çekmek istediğinizi söylemiştiniz sanırım. Doğru, söylemiştim. Hatta burasının da tam aradığımıza uygun yer olacağını düşünmüştüm ama çok soğuk. Buraya kış ortasında gelmelisiniz dedi McCall. O zaman hava bir kutup ayısının taşaklarını donduracak kadar soğuk olur. Bir iki sırıttı. Uzun boylu ve gözlüklüydü. Yakından bakınca kafasına hiç de uymamış bir periko olduğu anlaşılan gür siyah saçları vardı. McCall, benden istediğiniz nedir? Diye sordum. Hartz gülümsedi. Buzulun erişilemez olduğunu görünce sizi buzun üzerinde dururken gösterecek birkaç fotoğrafın da yeterli olacağını düşünüyorum. Okuyucu aradaki farkı anlamaz. Buzulun bittiği yeri gösterdi. Donmuş buzdan beyaz bir çeşme gerçekten ürkütücü bir uçurumun üzerine eğilmişti. Oradan da aşağıya derin Fırka Vadisi'nin dibine 350 metrelik bir uçurum. Saygısızlık etmek istemem efendim ama orası çok tehlikeli. Üstelik emniyet adavatlarımı da getirmedim. Hartz gülümsedi. Endişelenmeyin. Tehlikeli olmaması için elimden geleni yapacağım. Ama okuyucular için çarpıcı bir resim istiyorum. Anlıyorsunuz ya. Buzulda bir ceset bulan Amerikalı dağcı Chuck McCall gibi bir şey. Arka planda buzla fotoğraf harika olur. McCall bir an düşünüp yeniden omuz silkti. Tamam. Otele telefon ettiğinizde bir ücretten söz etmiştiniz. Aklınızdan nasıl bir rakam geçiyor? Hertz gülümseyip cebinden bir defter çıkardı. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi anlatın bana. Bulduğunuz o adamda gözünüze çarpan bir tuhaflık var mıydı? Ölüydü. Hertz belli belirsiz tırıttı. Cesette bir tuhaflık gördünüz mü demek istedim. Bir şey görmedim. Ceset buzların içindeydi. Polis cesette bir şeyler buldu mu? Kağıt, belge falan? Pek bilemeyeceğim. Tek öğrendiğim adının Paul March olduğu. Bana kalırsa ceplerini ve elbiselerini araştırmak için adamın buzlarının çözülmesini beklemiş olmalılar. Ama yarıkta bir sırt çantası buldum cesedin hemen yanında. Hertz konuyla kesinlikle ilgilenmişti. Devam edin. İçinde bir evrak cüzdanı ve bir tabanca vardı. Öyle mi? Hertz kaşlarını çatıp defterine bir şeyler çiziktirdi. Cüzdanda ne vardı? Adamın adına Paul March adına çıkarılmış bir pasaport. Hepsi bu kadar mı? Bir de sanırım birkaç giyecek. Bence soruşturmadan sorumlu kişiden, yüzbaşı Caruso'dan çok daha etraflı bilgi alabilirsiniz. Cesette gözünüze çarpan başka bir özellik yok muydu? Hayır, buzun arasından pek bir şey göremedim. Okuyucularımızı bilgilendirmek açısından soruyorum Bay McCall. Kaç yaşındasınız? 21. Nerede oturuyorsunuz? New York'ta. Size yazının bir nüshasını gönderebilmem için adresinizi verir misiniz? McCall adresini yazdırdı. Hertz gülümseyip New York'a birkaç kere gittim dedi. Harika bir şehir. Ailenizle birlikte mi oturuyorsunuz? Sadece babamla. O da sizin gibi dağcı mı? Hayır. Özel dedektif. Öyle mi? Ne ilginç. Hertz yazmayı bitirip defterini cebine tıkıştırdı. Tamam. Şimdi de birkaç resim çekelim. McCall uçurumun kenarını izleyerek adamın peşinden yarıya yürüdü. Hertz Nikon'u çalıştırarak ışığı kontrol etti. Güneş hızla kayboluyor. Sanki ufukta milyonlarca ateş buluşuyormuş gibi pembe ışığıyla dağları yalıyordu. McCall uçurumun bu kadar kenarında durmaktan hoşlanmadı. Hele son kazadan beri. Doğrusunu söylemek gerekirse o kazadan beri donuna dolduracak kadar korkuyor, dağcılıktan ürküyordu. Donmuş buzul suyu 5 metre kadar ötede gözden kayboluyor, geçidin dibine düşüyordu. Epeyce tehlikeli oğlum. Burada ayağın kaymaya görsün. İşin bitik demektir. Hem de kökünden. Yeterince yürüdüğünü kanaat getirdi. Burası iyi mi? Harika. Parmağınızla, sadece parmağınızla yarıyı gösterin. Hertz bir iki resim çekti. Şimdi gerileyin, azıcık gerileyin Bay McCall ve lütfen gülümsemeye çalışın. Öyle boş boş değil, sanki biraz hoşlanmış gibi gülümseyin. Biraz hoşlanmış gibi mi? Birkaç adam arkanda 300 metrelik bir uçurumun kenarı varken insan nasıl hoşlanmış gibi yapar? McCall aşağıya fırka geçişine bakıp asabice söylendi. Bu kadarı bence yeter efendim. Harika, harika. Bu kez bir yeri işaret etmek yok. Sadece kameraya bakın. Yeter. İşte böyle. Sakın kıpırdamayın. McCall hareketsiz bekledi. Hayatında ilk kez fotoğrafı gazeteye basılacaktı. Daha bu sabah telefonda bundan babasına bahsetmiş. O da epeyce şaşırmıştı. Hertz bir iki isim daha çektikten sonra McCall'un yanına yürüdü. Bence bu kadarı yeter dedi. Verdiğiniz bilgi çok işe yarayacak. Biraz önce sözünü ettiğiniz ücret ne olacak? Hertz cevap vermeden önce ıssız vadiye düşüncelice ve uzun uzun baktı. Sonra gözlerini kaldırıp gülümsedi. O maalesef ücret falan yok. McCall şaşkındı. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamadığınızdan eminim. Zaten bu işler oldukça karmaşık. Üstelik siz de hiç tanımadığı birisine böylesine ıssız bir yerde buluşmayı kabul edecek kadar aptal birisiniz. Öyle değil mi? McCall, Hertz'in artık W sesini V gibi telaffuz etmediğini fark etti. Artık konuşmasında belirgin bir özellik yoktu. Bir de Hertz'in gözlerinde aniden dondurucu bir bakış gördü. Beyninde bir şeyler çakarken asabice, gazeteci falan değilsiniz değil mi diye sordu. Kesinlikle değilim. McCall'ın yüzü küle kesti. Hey! Ne yapmak istiyorsunuz? Hertz'in elleri şimşek gibiydi. McCall'ın dengesini yitirmesi için ufacık bir itme bile yetti. Sırt üstü devrildi, buzların üzerinden uçuruma doğru kaydı. Yarın kenarından elleriyle havayı avuçlamaya çalışarak bir taş gibi düşerken çığlığı dağlarda yankılandı. Hat gülümsedi. Ne yazık ki düşüyorsunuz. Jennifer arabasını Mark'ın evinin önünde durdurduğunda saat neredeyse öğlene geliyordu. Garaj yolunda Mark'ın arabasını gördü. Kapının önüne yürüyüp zil çaldı. Mark duştan henüz çıkmış olmalıydı çünkü kapıyı açtığında saçları ıslaktı ve üzerinde de beline serdiği havludan başka bir şey yoktu. Biraz sıkılmakla birlikte Jennifer'ı gördüğüne memnun olduğu belliydi. Biraz erken geldin, içeri girsene. Jennifer oturma odasına girince ortalığın karmakarışık olduğunu gördü. Genç kızın şaşkınlıkla çevresine baktığını gören Mark gülümsedi. Emin ol, her zaman böyle olmaz. Sahi mi? Bazen daha da kötü olur. Jennifer'ın güldüğünü görüp ekledi. Kahve istiyor musun? Hala dün akşam neden telefon edip benimle konuşmak istediğini merak ediyorum. Öyleyse ben giyinirken sen kahve yapsan da öyle konuşsa. Anlaştık. Mark'ın odadan çıkışını izledi. Merdivenleri tırmanmasını duydu. Orta boyluydu ama erkeksi ve orantılı, güzel bir vücudu, adeleli bacakları, geniş omuzları vardı. Görüntüsüyle genç kızın içinde reddettiği bazı duyguları uyandırıyordu. Mark, özel hayatından bahsedeceklerden olmadığı için karısıyla boşanması konusunda pek az şey bilmesine rağmen ondan ayrıldıktan sonra kendini tümüyle işine verdiğinin farkındaydı. Daha o sabah telefon ederek bir konuda konuşmak istediğini, gerçekten geçerken uğramasını söylemişti. Oturma odasında durmuş çevresine bakınırken hala Mark'ın neyi konuşmak isteyeceğini merak ediyordu. Raflarda çoğu polislikle ilgili bir sürü kitap, köşelerden birinde bir Sony müzik seti, yanında da dizi dizi kaset ve CD görünüyordu. Çoğu klasik müzik ve opera. Düşününce Mark'ın bir seferinde babasının böylesi müzikten hoşlandığını söylediğini hatırladım. Mutfak yeterince temiz görünüyordu ama evinin içi ağzına kadar bulaşık doluydu ve penceredeki eğrelti otu da susuzluktan öleceğe benziyordu. Tabaklardan birkaçını yıkadı, saksıya biraz su verdi, kahveyi fincanlara koymak üzereyken de blue jean, beyaz bir tişört ve spor ayakkabısı giymiş Mark çıka geldi. Oturma odasına gitsek Jenny. Genç kız kanepeye oturunca Mark da karşısındaki koltuğa çöktü. Jennifer kahvesinden bir yudum alıp fincanını sehpanın üzerine bıraktı. Gitmeden önce seni görme fırsatını bulduğuma çok sevindim. Senden isteyeceğim bir şey var da. Mark şaşırmış göründü. Sahi mi? Ben yokken eğer Bobby ile ilgili bir sorun olursa seni aramaları için telefon numaranı Coldwell'e vermek istiyorum. Avrupa'dayken cep telefonum yanımda olacak. Onun için her istediğinde beni ararsın. Mark'ın yüzünün fark edilebilecek kadar kızardığını gördü. Belki bir an tereddüt etti. Tabii. Yoksa sana sorun mu olur? Hayır, hallederim. Neden telefon ettiğini hala söylemedin? Yolculukla ilgili her şeyi hallettin mi? Yarın New York'tan Zürih'e uçuyorum. Oradan da bir araba kiraladım. Varzo'ya gideceğim. Neden sordun? Seninle konuşmak istememin nedeni de bu, Jenny. Düşünüyorum da yanında bir arkadaş olmasına ne dersin? Benimle birlikte Avrupa'ya gelmek istediğini mi söylüyorsun yoksa? Evet. İyi de bunu neden yapasın? Mark omuz silkti. Babanın cesedini teşhis etmek seni sarsacaktır. Onun için dayanacak birine ve duygusal desteğe ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Ben de izin alabilir ve akşam olmadan biletimi halledebilirim. Ne dersin? Jennifer şaşkınlıkla arkasına yaslandı. Çok düşüncelisin. Teklifin beni çok duygulandırdı. Ama eğer burada kalır ve ben yokken Bobby ile ilgilenirsen çok daha memnun olurum. Anlayabiliyor musun Mark? Kaldı ki seni ta Avrupalara kadar sürüklemeyi aklımdan bile geçiremem. Eğer Bobby'nin yardıma ihtiyacı olursa birini ayarlayabilirim. Kimi? Mark omuz sildi. Arkadaşlarımı, meslektaşlarımı, sorun olmaz. Ama Bobby için olabilir. Etrafında tanımadığı kişiler varken kendini mutsuz hissediyor. Bir düşün diye ısrar etti Mark. Bir düşün Jennifer diye ısrar etti Mark. Bir şeyin önemini belirtmek istediğinde genç kızın tam adını kullanırdı hep. Uzaklardaki bir ülkede olacaksın ve günlerin kolay geçmeyecek. Bu arada yalnız kalmak da istediklerinin sonuncusu olsa gerek. Mark'ın yüzünü inceledi. Neden içimde bir ses birden benim için endişelendiğini söylüyor? Endişelendiğimi mi? Mark kafasını salladı ve neredeyse bir kahkaha atmaya hazırlandı ama sesinde bir şey Jennifer'ın karşısındakinin rahatsız olduğundan kuşkulanmasına neden oldum. Endişeli değilim. Sadece merak ediyorum. Yanında bir arkadaş bulunmasından hoşlanacağını düşündüm. İşteyken belirli durumlarla çok karşılaşıyorum. Daha morga ayağını bile atmadan için sıkılacak ve çok duyarlı olacaksın. Babanla paylaştığın bütün anılar birden geri dönecek. Bu durumda başa çıkmak sana güç gelebilir. Haklı olabilirsin ama inan bana kendimi toparlarım. Seninle gelmemi istemediğinden emin misin? Ben bunu tek başıma başarmam gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Mark için çekti. Anlaşılan seni bir daha düşünmeye ikna edemeyeceğim. Jennifer genç adama dikkatle baktı. Mark kahve kaşığıyla oynarken Jennifer'la göz göze gelince başka tarafa bakmaya başladı. Jennifer, aklından başka bir şey geçmiyor ya diye sordu. Sana yardım etmenin dışında bir şey geçmiyor. Emin misin? Eminim. Seninle gelmek istediğimi söylerken ciddiydim. Sen sadece kabul et. Ben her şeyi ayarlarım Jenny. Başına dert olma. Jennifer kabul etmedi. Senden bunu isteyemem. Önerin için de çok teşekkürler. Ama bu işi kendi başıma halletmeliyim. Ayağa kalktım. Artık gitmem gerek. Daha gidip biletlerimi alacağım. Ardından da bavulumu hazırlayacağım. Genç kadını kapıya götüren Mark'ın gözlerinden umutsuzluk okunuyordu. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. 3 ya da 4 gün ama dönüş tarihimi açık bıraktım. Muhtemelen babamın cesedinin Amerika'ya getirilmesini ayarlamam gerekecek. Uçağın yarın kaçta kalkıyor? Akşam 9:15. Eğer istersen benimle havaalanına gel. Mark'ın yüzü kızardı. Şimdi hatırladım da o saatlerde bir işim var. Sana bir şey sorabilir miyim Jenny? Neymiş? Neymiş? Babanın İsviçre'nin o bölgesinde ne aradığını hiç düşündün mü? Oraya işi için mi yoksa kişisel bir konu için mi gittim? Hayır, hiç düşünmedim. Neden sordun? Hiç. Öylesine. Ben epey düşündüm de. Mark kafasını salladı ve olabildiğince dikkatli konuşmaya çalıştı. Ama orada bulunmasının bir nedeni olmalı. Bütün bunlar o kadar acayip ki sanki başka yer yokmuş gibi cesedin bir buzulda bulunması. Buna hiç kimse benim kadar şaşıramaz. Bunu bilmen gerekir Mark. Bir sorun olmadığından emin misin? Kesinlikle. Genç kızın yanağını öptü. Talihin açık olsun. Önerin için bir daha teşekkür ederim. Bir sorun olursa Caldwell seninle temasa geçer. Jennifer arabasına doğru yürüdü. Otomobiline bindiğinde Mark sundurmanın altında duruyordu. El sallamasına rağmen yüzünde hala endişeli bir ifade vardı. Jennifer arabayı yürütürken ona baktı ve içinde Mark'ın ondan bir şeyler adlandıramadığı, bir şey sakladığı duygusunun rahatsızlığını hissetti. Long Beach yoluna öğle yemeğinden sonra çıktı. Dairesine gitmek yerine Cove End'e uzanmaya karar vermişti. Evi son kontrol etmesinin üzerinden 3 ay geçmiş, yeni bir ziyaretin zamanı gelmişti. Arabasını yan garaj yoluna park etti ama eve girmek istemediği için, eve girmek artık ona sıkıntı veriyordu, evin yanından, mutfağın önünden geçip bahçe patikasından iskeleye yürüdü. Kayıkhaneye varınca dönüp eve baktı. Çimler biçilmek istiyor, oluklardan biri kopup sarkıyordu ama evin geri kalanı sağlam gözüküyordu. Artık babasının bir daha geri gelmeyeceğini bildiğine göre evi satıp satmamak konusunda bir karar vermesi gerektiğinin farkındaydı. Burada çok fazla hayalet var diye düşündü. Deniz sakindi. Kayıkhaneye doğru yürüyüp asma kilidi zorladı. Kapının sağlamca kapalı olup olmadığını kontrol etti. Cam toz ve örümcek ağlarıyla kaplıydı. Dikkatlice baktığında içeride pinikleyen mavi ve krem renkli motoru, motorun yanında paslı yağ tenekelerini, alet ve yedek parça dolu rafları gördüm. Arkasına dönüp iskelenin ucunda oturmaya giderken içinde derin bir acı hissettim. Şu yıldızı görüyor musun Jennifer? Onun adı Sirius. Şuradaki de Capella. Nedendir bilinmez babasının tahta kaldırım üzerindeki boğuk ayak izlerinin seslerini duydu. Gözlerini yumup dudaklarını ısırdı. Babasının geri dönmeyeceği gerçeğini kabullenmesi gerekiyordu. Asla dönmeyeceğini. Bu kadar kesin. Ama Tanrım onu hala öyle özlüyordu ki. Hayatını toparlamak için Bobby'ye babalarının öldüğünü açıklamak, onun da her şeyi öğrenmesini sağlamak zorunda olduğunu düşündü. Ne denli güç olursa olsun bunu yapmak zorundaydı ama bu güçlük babasının cesedini teşhis etmesinin ertesini bekleyecekti. Gözlerini ürpererek açtı. İskelede ayağa kalktığında sonunda kararını vermişti. O anda, orada. Avrupa'dan döner dönmez Covent'teki evi satışa çıkaracak ve hayatına yeni bir yön verecekti. 5 Jameson dipnot ve 3 Budweiser'dan 5 dipnot 5 sonra Lou Garuda'nın kafası oldukça kıyaktı. Bir taksiden çok bir ambulansa ihtiyacı varmış görünüyordu. Dipnot 4 bir Amerikan viski markası. Dipnot 5 bir bira markası. Bir yanıyla Latin Amerika asıllı olan Garuda orta boylu, esmer, yakışıklı biriydi ve dümdüz siyah saçlarını bir rock yıldızı gibi aşağı sallandırıyordu. Kadınların hoşuna gitmekle ünlenmiş bir polis memuruydu ve Long Beach Polis Müdürlüğü'ndeki meslektaşlarının sıkça tekrarladıkları bir şakaya göre Garuda günde en az 6 kez sevişmek zorunda olduğundan pantolonuna fermuar yerine çıt çıtlı bant taktırmıştı. Kıyıdaki meyhanenin akşamüstü 5 ile 7 arasında mutluluk saatleri ilan ederek içki fiyatlarını yarı yarıya indirmiş olması Garuda'nın keyiflenmesi için yeterli olsa da kadayıfın üzerindeki asıl kaymak rock müziğine uyup barda salınan striptizci kızlardı. Esmer bir Portorikolu güzel ile iki sarışın kız kadife kadar yumuşak tenlerini, çoğunluğu gençlerden ve orta yaşlardan oluşan ucuz bir biradan daha fazlasını isteyip bu ayrıcalık için kızların külotlarına $1-2 sıkıştırmaya hazır, gündüz içkicilerinin beğenisine sunuyordu. Oysa şimdi Garuda 8 kadeh içtikten sonra kelimenin tam anlamıyla uçuyor, tam tepesinde dans eden Portorikolu da arada bir gülümseyerek ona bakıyor, kıçını ve kocaman kahverengi memelerini döndürerek dikkatini çekmeye, dolarcıklarıyla vedalaşmasını sağlamaya çalışıyordu. Garuda 38'indeydi ama son 2 yıl boyunca içkiye iyice yüklenmiş olması onun neden artık dedektiflik yapmadığını, toplum polisi olarak Long Beach Polis Müdürlüğü'ndeki bir masanın gerisinde oturmak zorunda kaldığını, günlerini niçin can sıkıcı kağıtlar arasında geçirdiğini açıklıyordu. Arkadan yaklaşan Ryan'ı görmediyse de sırtını sıvazlayan dost eli hissetti. Ne haber Luke? Görüşmeyle yapıyor oldu. Nasıl gidiyor? Arkasına döndü. Yüzünde hoş bir tebessümle dikilen Ryan'ı gördü. Birbirlerini uzun zamandan beri Garuda'nın New York Polis Müdürlüğü'nde çalışıp bir yıl boyunca birlikte devriye gezdikleri dönemden tanıyorlardı. Yakın arkadaşlıktan çok tanıdıktılar ama Ryan iyi biriydi. Çalışkan ve güvenilir bir devriye arkadaşı olmuştu. Sırtını emanet edeceğiz insan biri. Her zamankinden farklı değil. Keyfim yerinde sayılır. Demek gelinecek yeri sen de buldun. Tabii buldum. Ryan eğildi. Garuda'nın kadehini kaldırıp kokladı. Tahminde bulunup Jameson desem? İşte içkiden anlayan biri. Sadece babamı öldürdüğü için hem söyleyelim karaciğer kanseri gitmek için hiç de güzel bir yol değil. Kadehi tezgahın üzerine bıraktım. Biraz boşlasan Lou, senin için endişeleniyorum. Bana ciddi konferans numarası yapmaya kalkma dostum. İçimde panzehir var. Ben şerbetliyim. Garuda bardakilere baktı. Kızlar Rolling Stone'un Satisfaction parçasına uymuş sallanıyordu. Müzik gereğinden fazla yüksekti. Porto Rico'luk da kocaman gözlerini Ryan'a dikmiş para umuyordu ama Garuda yanındakinin süt kuzusu olmadığını biliyordu. Loca mı olsun masa mı? Yoksa burada kalıp kızların birkaç papel karşılığında bir yerlerini göstermelerini mi yeğlersin? Benim için hepsi kabul. Ryan güldü. Müzik çok yüksek. Locaya gidelim. Ryan öne düştü. Arkalarda boş bir loca buldular. Garuda, bir biraya ne dersin? Diye sordu. Ben içemem, araba kullanacağım. Ben de öyle ama boş ver. Lu, seni bu halde arabaya binerken göreyim. Kendi ellerimle kelepçelerim. Şaka ediyorum. Gırtlağıma kadar doluyum. Bundan sonra taksi tutacağım. Aferin sana. Baban da öyle derdi. Ne derdi? Aferin sana. Bana biraz İrlandalı gibi gelirdi. Hiç bela anlayabildiğim boktan bir telaffuzu vardı. Country Cork telaffuzu. Her neyse, o adamı özlüyorum. Komiser yardımcısı üniforması içinde gördüğüm en iyi, en büyük insandı. Garuda gülümsedi. 2 metrelik biri. Düşünüyorum da nasıl oldu da oğlu bu kadar kavruk kaldı? Ryan onun bu sözlerine öfkelenmedi. Gülümsemekle yetindi. Orta boylu sayılırım. Onun için duygularımla oynamaya kalkışma. Şu boşanmandan beri hiçbir kadınla işin oldu mu? Oldu denilemez. Beğendiğin kimse yok mu? Var tabii. Öyleyse neden olmuyor? Ryan omuz silkti. Bir sürü nedenden. Öyle mi? Kesinlikle. Bir erkek ne yapabilir ki? Vazgeçilmez o. Kadınlar erkeklerde vazgeçilmezlikten hoşlanırlar. Bir de dinlemeye çalış. O zaman iş garanti demektir. Aslına bakarsan bol bol dinle. Çoğu erkek en önemli organlarının apış arasında olduğunu sanır ya, yanılırlar. En önemli organları kulaklarıdır. Bütün başarılı aşıklar iyi dinleyicilerden çıkar. Kesinlikle böyle. Lu, bu paha biçilmez tavsiyeni unutmamaya çalışacağım. Garson kız gelince Ryan bir Coca-Cola ısmarladı. Lu ise yol için son bir duble Jameson istediğini söyledi. Ryan kıza dönüp kararlılıkla tek bir Jameson deyip itiraz etmesine fırsat vermeden Garuda'ya döndü. Marş dosyası 2 yıl önce hatırladın mı? Sarhoş ya da ayık olayım bütün dosyalarımı hatırlarım. Peki tek Jameson da nereden çıktı? Yarın sabah bana teşekkür edeceksin. Garuda gözlerini sildi. Daha şimdiden kafayı iyice bulduğunu hissedip sarhoşça içini çekti. Belki de haklısın. Sizin sokakta evinizin karşısında oturan, babası kaybolan Jennifer Marsh'tan bahsediyorsun. Annesi öldürüldü, küçük kardeşi de kendini tekerlekli sandalyede buldu. Benimle bu dosyayı konuşmak mı istiyorsun?